Babalar ve Oğullar Bölüm 8 21 Bazarov, Arkady'yi alaycı bir merhametle uğurladıktan ve ona gezisinin gerçek amacı konusunda hiçbir şekilde yanılmadığını söyledikten sonra kesin olarak inzivaya çekildi. Çalışma nöbetine tutulmuş gibiydi. Bazarov, onun yanında haddinden fazla aristokrat bir tavır takınması ve düşüncelerini sözcüklerle değil, seslerle ifade etmesi yüzünden Pavel Petrovic'le artık tartışmaya girmiyordu. Pavel Petrovic yalnız bir defa o sırada moda olan bir konuda Baltık bölgesi asilzadelerinin hakları konusunda nihilistle laf yarışına girmişti ama soğuk bir nezaketle şunları söyledikten sonra birden kendisi konuşmaktan vazgeçmişti. Zaten birbirimizi anlayamayız. En azından ben sizi anlama şerefine sahip olamadım. Elbette diye haykırdı Bazarov. İnsan her şeyi anlayabilecek durumdadır. Dünyayı saran esirin nasıl titreştiğini de, güneşte neler olup bittiğini de. Ama bu insan, başka bir insanın burnunu neden başka türlü sildiğini anlayamaz. Nedir bu, nükte mi? Dedi Pavel Petrovic ve oradan uzaklaştı. Bununla birlikte zaman zaman Bazarov'un deneylerini izlemek için izin istediği de oluyordu. Hatta bir keresinde kokulu sabunlarla yıkadığı yüzünü saydam bir tek hücreli hayvanın yeşil bir toz parçasını nasıl yuttuğunu ve boğazında bulunan çok hareketli yumrularla onu nasıl acele acele çiğnediğini görmek için mikroskopa yaklaştırmıştı. Nikolay Petrovic, Bazarov'u kardeşinden çok daha fazla ziyaret ediyordu. Çiftlikteki koşuşturmalar onu oyalamasa kendi deyişiyle öğrenmeye her gün gelirdi. Genç doğa araştırmacısını sıkmıyordu. Odanın bir köşesinde oturuyor ve pek ender olarak özenli bir soru sorarak dikkatle bakıyordu. Öğle ve akşam yemekleri sırasında sözü fiziğe, jeolojiye ya da kimyaya getirmeye çalışıyordu. Çünkü politikayı katmasak bile diğer bütün konular, hatta çiftlikle ilgili olanlar dahil tartışmaya değilse de karşılıklı hoşnutsuzluğa neden olabiliyordu. Nikolay Petrovic, abisinin Bazarov'a duyduğu nefretin zerre kadar azalmadığını seziyordu. Başka birçok şeylerin arasında önemsiz bir olay onun bu sezgisini doğruladı. Civarda bir yerde kolera görülmüştü ve hatta Marino'dan da iki can almıştı. Pavel Petrovic bir gece oldukça kuvvetli bir kriz geçirdi. Sabaha kadar kıvrandı durdu ama Bazarov'un ustalığına başvurmamıştı. Ve ertesi gün onunla karşılaştığında neden birini göndermediniz sorusuna hala sapsarı ama saçları özenle taranmış ve tıraş olmuş bir yüzle ''Hatırladığıma göre tıp bilimine inanmadığınızı siz kendiniz söylemiştiniz öyle değil mi?'' diye yanıt vermişti. Böylece günler geçiyordu. Bazarov inatla ve suratını asarak çalışıyordu. Bununla birlikte Nikolay Petrovic'in evinde içini dökemediği ama seve seve sohbet ettiği bir varlık vardı. Bu varlık Feneçka'ydı. Onunla daha çok sabahları erken saatte bahçede ya da avluda karşılaşıyordu. Kızın odasına girip çıkmıyordu. Feneçka da topu topu bir defa onun kapısına gelmiş ve Mitya'yı yıkasın mı yıkamasın mı diye sormuştu. Feneçka Bazarov'a sadece güvenmekle ve ondan çekinmemekle kalmıyor, onun yanında Nikolay Petrovic'in yanındakinden daha rahat ve daha serbest hareket ediyordu. Bunun nedenini söylemek zordu. Belki de Feneçka Bazarov'da asillerin hepsinde olan ve insanı hem kendine çeken hem de korkutan bir üstünlüğün bulunmadığını bilinçsizce hissediyordu. Bazarov onun gözünde mükemmel bir doktor ve basit bir insandı. Onun yanında hiç çekinmeden çocuğuyla ilgileniyordu ve bir gün başı dönüp ağrıdığında Bazarov'un elinden bir kaşık ilaç içmişti. Nikolay Petrovic'in yanında Bazarov'a yabancı gibi davranıyordu. Bunu kurnazlığından yapmıyordu. Bir tür terbiye gereği olarak böyle davranıyordu. Pavel Petrovic'den her zamankinden daha çok korkuyordu. Pavel Petrovic bir süreden beri onu gözetlemeye başlamıştı ve birden ortaya çıkıveriyor, sırtında İngiliz elbisesi, yüzünde hareketsiz keskin bir bakış, elleri ceplerinde, kızın arkasında sanki yerden bitiveriyordu. Öyle ki başımdan aşağı soğuk sular dökülüyor diye Feneçka Dunyaşa'ya dert yanıyordu. Öbürü ise buna karşılık olarak iç çekiyor ve başka bir duygusuz adamı düşünüyordu. Bazarov kendisi bilmese de Dunyaşa'nın ruhunun zalim işkencecisi olmuştu. Bazarov Feneçka'nın hoşuna gidiyordu ama o da Bazarov'un hoşuna gidiyordu. Feneçka ile konuştuğu zaman yüzü bile değişiyor, aydınlık, hemen hemen iyi bir ifade alıyordu ve her zamanki ilgisizliğine şakacı bir dikkatlilik karışıyordu. Feneçka gün geçtikçe güzelleşiyordu. Genç kadınların hayatında yaz gülleri gibi birdenbire gelişip serpilmeye başladıkları bir dönem olur. Feneçka içinde işte böyle bir dönem başlamıştı. Her şey buna yardım ediyordu. Hatta o sıradaki Temmuz sıcağı bile. Üstündeki ince beyaz elbiseyle daha beyaz ve daha ince görünüyordu. Güneşten yanmamıştı ama korunamadığı sıcaklar yanaklarını ve kulaklarını pembeleştirmişti ve bütün vücuduna sessiz bir tembellik yayarak güzel gözlerinde uykulu bir baygınlık beliriyordu. Hemen hemen hiç iş yapamıyordu. Kolları dizlerinin üzerine kayıveriyordu. Güçlükle yürüyor ve ahlayıp ofluyor, tuhaf bir çaresizlikle sızlanıp duruyordu. ''Daha sık göle girmelisin!'' diyordu Nikolay Petrovic ona. Henüz tamamen kurumamış göletlerden birinin üzerine keten bezi gerdirerek büyük bir havuz haline getirmişti Nikolay Petrovic. ''Ah Nikolay Petrovic, gölete kadar gitmek bir ölüm, geri gelmek gene ölüm. Bahçede hiç gölge yok ki.'' ''Bu doğru, bahçede gölge yok.'' diye cevap veriyordu Nikolay Petrovic ve kaşlarını düzeltiyordu. Bir gün sabahın yedisinde Bazarov gezintiden dönerken çiçeklerini çoktan dökmüş ama hala sık ve yeşil leylak yapraklarıyla kaplı kameriye de Feneçka'ya rastladı. Feneçka tahta sırada oturmuş, başına da her zaman olduğu gibi beyaz çalını atmıştı. Yanında üzerindeki çiğler henüz kurumamış kırmızı ve beyaz güllerden bir demet duruyordu. Bazarov onunla selamlaştı. ''Aa, Yevgeni Vasilyich!'' dedi Feneçka ve Bazarov'a bakmak için şalın ucunu biraz yukarı kaldırdı. Bu arada dirseğine kadar kolu açıkta kaldı. ''Burada ne yapıyorsunuz?'' dedi Bazarov onun yanına oturarak. ''Buket mi yapıyorsunuz?'' ''Evet, kahvaltı masası için. Nikolay Petrovic sever de. Ama kahvaltıya daha çok zaman var.'' ''Ne çok gül. Onları biraz önce topladım. Yoksa çok sıcak oluyor ve dışarı çıkılmıyor. Ancak şimdi nefes alabiliyorsun. Bu sıcak yüzünden iyice zayıfladım. Hasta olmaktan korkuyorum.'' ''Aman neler de düşünüyorsunuz. Verin elinizi. Nabzınıza bakayım.'' Bazarov Feneçka'nın elini tuttu, atar damarın tam yerini arayıp buldu ve saymaya dahi girişmedi. ''100 yıl yaşayacaksınız.'' dedi kızın elini bırakarak. ''Ah Tanrı korusun.'' diye haykırdı Feneçka. ''Neden? Çok yaşamak istemez misiniz?'' ''Ama 100 yıl bu. Bizim 85 yaşında bir ninemiz vardı. Ne çile çekerdi. Kapkara, kulağı duymaz, kamburu çıkmış, durmadan öksürürdü. İnsana yükten başka bir şey değil. Buna yaşamak denirse, şu halde genç kalmak daha iyi ne dersiniz? Nasıl iyi olmaz? Ne bakımdan daha iyi? Söyleyin bakalım. Ne bakımdan mı? Mesela ben şimdi gencim, her şeyi yapabiliyorum. Gidiyorum, geliyorum, götürüyorum, getiriyorum. Hiç kimseden bir şey istememe gerek yok. Bundan iyi bir şey olur mu? Benim için genç ya da yaşlı olmak fark etmiyor. Bunu nasıl söylersiniz, nasıl fark etmez? Bu söylediğiniz şey mümkün değil. Bir siz karar verin Fedosya Nikolayevna. Gençliğim benim ne işime yarayacak? Tek başıma, yapayalnız yaşıyorum. Bu her zaman size bağlı olan bir şey. Ah, bana bağlı olsa keşke. Biri de çıkıp halimi acısa. Feneçka, Bazarov'a yan yan baktı. Ancak hiçbir şey demedi. Şu elinizdeki kitap nedir? Diye sordu biraz bekledikten sonra. Bu mu? Bilim üzerine faydalı bir kitap. Siz hep okur musunuz? Hiç canınız sıkılmaz mı? Her şeyi biliyorsunuz zaten. Demek ki her şeyi bilmiyormuşum. Biraz okumayı denesenize. Ama ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Rusça mı? Diye sordu Feneçka, ciltli, ağır kitabı iki eliyle tutarak. Ne kadar da kalın. Rusça. Yine de hiçbir şey anlamıyorum. Zaten ben de anlayasınız diye vermedim. Okurken size bakmak istiyorum. Okurken burnunuzun ucu çok sevimli bir şekilde hareket ediyor. İlk rastladığı kreozot üstüne bir makaleyi alçak sesle hecelemeye koyulan Feneçka gülmeye başladı ve kitabı fırlattı. Kitap sıradan yere doğru kayıp düştü. ''Güldüğünüz zaman da sizi seviyorum.'' dedi Bazarov. ''Yeter. Konuştuğunuz zaman da seviyorum.'' Sanki bir dere ışıldıyor. Feneçka başını öbür tarafa çevirdi. ''Ah siz.'' dedi parmaklarını çiçeklerin üzerinde gezdirerek. ''Beni dinleyip de ne yapacaksınız? Siz hep o akıllı kadınlarla konuşmuşsunuzdur.'' Fedosya Nikolayevna, inanın bana dünyadaki bütün akıllı kadınlar sizin tırnağınız olamazlar.'' ''Daha neler? Neler duyduruyorsunuz?'' diye fısıldadı Feneçka ve ellerini geri çekti. Bazarov kitabı yerden aldı. ''Bu bir hekim kitabıdır. Neden onu yere atıyorsunuz ki?'' ''Hekim kitabı mı?'' diye tekrarladı Feneçka ve ona doğru döndü. ''Biliyor musunuz, bana bir damla vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Mitya o günden beri o kadar iyi uyuyor ki size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok iyi bir insansınız doğrusu. Ama aslında hekimlerin ücretini ödemek gerekir.'' dedi Bazarov gülümseyerek. ''Siz de bilirsiniz ki hekimler çıkarcı insanlardır.'' Feneçka yüzünün üst kısmına düşen beyazımsı ışık yüzünden daha da koyu görünen gözlerini Bazarov'a doğru kaldırdı. Bazarov şaka mı yapıyordu yoksa ciddi mi konuşuyordu anlayamamıştı. ''İstiyorsanız memnuniyet Nikolay Petrovic'e sormam gerekecek. Para istediğimi mi sanıyorsunuz?'' diye onun sözünü kesti Bazarov. ''Hayır, bana sizin paranız lazım değil.'' ''Peki ne o zaman?'' dedi Feneçka. ''Ne?'' diye tekrarladı Bazarov. ''Bilin bakalım. Bilmece çözmeyi bilmem ben. Öyleyse ben size söyleyeyim. Bana lazım olan şu güllerden biri. Feneçka tekrar gülmeye başladı. Bazarov'un isteği ona o kadar gülünç gelmişti ki hatta bu arada ellerini bile çırpıyordu. Gülüyordu, aynı zamanda da gururlanıyordu. Bazarov büyük bir dikkatle ona bakıyordu. "Buyurun, buyurun," dedi nihayet ve sıraya doğru eğilip gülleri ayırmaya koyuldu. "Hangisinden istersiniz? Kırmızı mı, beyaz mı?" "Kırmızı. Hem pek büyük olmasın." Feneçka doğruldu. "İşte, buyurun," dedi ama uzattığı elini hemen geri çekti ve dudaklarını ısırarak kameriyenin girişine baktı. Sonra etrafa kulak kabarttı. "Ne var?" diye sordu Bazarov. "Nikolay Petrovic mi?" "Hayır. Nikolay Petrovic tarlaya gittiler ama zaten ben ondan korkmuyorum ki. Ama Pavel Petrovic bana öyle geldi ki..." "Ne oldu?" "Bana öyle geldi ki buralarda dolaşıyor." "Hayır, hiç kimse yok. Alın." Feneçka gülü Bazarov'a uzattı. "Ne sebeple Pavel Petrovic'den korkuyorsunuz?" "Beni hep korkutuyorlar. Konuşmaksa konuşmuyorlar ama öyle anlamlı bakıyorlar ki. Zaten siz de onu sevmiyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Önceleri onunla hep tartışırdınız. Hangi konuda tartıştığınızı da bilmiyordum ama görüyordum. Siz onu parmağınızın ucunda öyle bir oynatıyordunuz ki fırıldak gibi." Feneçka kendine göre Bazarov'un Pavel Petrovic'i nasıl parmağının ucunda oynattığını elleriyle gösteriyordu. Bazarov gülümsedi. "Ya o beni yenmeye başlasaydı," dedi. "Yine benden yana çıkar mıydınız?" "Nasıl olur da sizden yana çıkabilirim?" "Yo, hayır. Hem sizinle baş edilmez zaten. Öyle mi sanıyorsunuz?" "Ama ben öyle bir el biliyorum ki bir parmağıyla beni yere devirir." "Nasıl bir elmiş bu? Sahiden bilmiyor musunuz?" "Koklayın. Bana verdiğiniz gül ne kadar güzel kokuyor." Feneçka boynunu uzattı ve yüzünü çiçeğe yaklaştırdı. Başındaki şal omuzlarına doğru kaydı. Kara, parlak, hafifçe dağınık saçları ortaya çıktı. "Durun. Ben de sizinle birlikte koklamak istiyorum," dedi Bazarov. Eğildi ve onu aralık duran dudaklarından kuvvetlice öptü. Feneçka irkildi. Ellerini Bazarov'un göğsüne dayadı ama pek kuvvetli dayanmıyordu. Bazarov onu tekrar öpebilir ve öpüşünü uzatabilirdi. Leylakların arkasından kuru bir öksürük duyuldu. Feneçka o anda sıranın öbür ucuna çekildi. Pavel Petrovic göründü. Hafifçe eğildi ve öfkeli bir sıkıntıyla "Siz miydiniz?" deyip uzaklaştı. Feneçka hemen bütün gülleri topladı ve kameraya dışarı çıktı. "Günah işlediniz Yevgeni Vasilyevich," diye fısıldadı çıkarken. Fısıltısında samimi bir sitem hissediliyordu. Bazarov bir süre önceki başka bir sahneyi hatırladı. Hem utandı hem de fena halde canı sıkıldı. Ama o anda kafasını salladı. "Resmen yaşlı zamparalar gibi davrandım," diye alay ederek kendisini kutladı ve odasının yolunu tuttu. Pavel Petrovic ise bahçeden çıktı ve ağır adımlarla ormana kadar gitti. Orada oldukça uzun bir süre kaldı ve kahvaltıya doğru geri döndüğünde yüzü o derece kararmıştı ki Nikolay Petrovic ona iyi olup olmadığını kaygıyla sordu. "Bilirsin, safra kesem bazen çok çalışır," diye sakin bir yanıt verdi Pavel Petrovic.
"24. İki saat kadar sonra Bazarov'un kapısını çaldı. "Bilimsel araştırmalarınızı engel olduğum için sizden özür dilemeliyim," diye konuşmaya başladı ve pencerenin yanındaki sandalyeye kurularak ve iki eliyle fil dişi saplı kalın bastonuna, genellikle bastonsuz dolaşırdı, dayanarak "Ama bana 5 dakika zaman ayırmanızı rica etmek zorundayım. Daha fazla değil. Bütün zamanlarım emrinize amadedir," diye cevap verdi Bazarov. Pavel Petrovic'in kapının eşiğinden içeri adım attığı andan beri Bazarov'un yüzünde sanki bir şey dolaşıp duruyordu. "Bana 5 dakika yeter. Size bir soru sormaya geldim." "Soru mu? Ne hakkında?" "Dinlemek lütfunda bulunursanız. Kardeşimin evine geldiğiniz ilk günlerde sizinle seve seve sohbet etmeyi kabul ettiğim zamanlarda pek çok konudaki hükümlerinizi işitmek fırsatını bulmuştum. Ama hatırladığıma göre ne aramızda ne de benim bulunduğum ortamlarda genel olarak düellodan hiç söz edilmemişti. Bu konudaki düşünceniz neyse öğrenebilir miyim?" Pavel Petrovic'i karşılamak için ayağa kalkmış olan Bazarov masanın kenarına ilişti ve kollarını kavuşturdu. "Düşüncem şöyle," dedi. "Teorik açıdan düello saçmadır. Pratik açıdansa farklı bir meseledir. Yani eğer sizi doğru anladıysam demek istiyorsunuz ki düello konusundaki teorik düşünceniz ne olursa olsun pratikte karşılığını istemeden kendinize hakaret edilmesine izin vermezsiniz. Düşüncemi tam olarak anladınız." "Çok iyi efendim. Bunu sizden işitmek çok hoşuma gitti. Sözleriniz beni belirsizlikten kurtarıyor. Kararsızlıktan demek istiyorsunuz. Hep size bir efendim. Beni anlamanız için öyle söyledim. Ben süslü laflara meraklı değilim. Sözleriniz beni üzücü bir gereklilikten kurtarıyor. Sizinle düello etmeye karar verdim." Bazarov'un gözleri fal taşı gibi açıldı. "Benimle mi?" "Evet, sizinle. Ama ne için? Çok rica ederim. Nedenini size açıklayabilirdim, diye lafa girdi Pavel Petrovich. Ama bu konuda susmayı tercih ederim. Bana göre siz burada fazlasınız. Size tahammül edemiyorum. Sizden nefret ediyorum. Eğer sizin için bu kadarı yeterli değilse... Pavel Petrovich'in gözleri parladı. Bazarov'un da gözleri alev alev yanmaya başladı. Çok iyi efendim, dedi Bazarov. Daha fazla açıklamaya gerek yok. Şövalye ruhunuzu benim üzerimi denemek hayali aklınıza geliverdi. Sizi bu zevkten yoksun bırakabilirdim. Ama olsun. Size çok minnettarım, diye karşılık verdi Pavel Petrovich. Ve artık beni zora başvurmak zorunda bırakmadan davetimi kabul ettiğinize güvenebilirim. Yani mecazi laflar etmeden söylersek şu bastona başvurmadan demek istiyorsunuz değil mi? Dedi Bazarov soğukkanlılıkla. Son derece doğru. Bana hakaret etmenize zerre kadar gerek yok. Bu büsbütün tehlikesiz de olmayabilir. Bir centilmen olarak kalabilirsiniz. Davetinizi ben de centilmence kabul ediyorum. Pek güzel, dedi Pavel Petrovich ve bastonunu köşeye bıraktı. Şimdi düellomuzun kuralları hakkında bir iki söz edelim. Ancak en baştan sormak isterim. Düello davetime bahane olabilecek formalite icabı küçük bir tartışmayı gerekli görür müsünüz acaba? Hayır, formalitesiz daha iyi. Ben de öyle düşünüyorum. Çatışmamızın gerçek nedenleri üzerine durmayı da aynı şekilde yersiz görüyorum. Biz birbirimize tahammül edemiyoruz. Daha başka bir şeye ihtiyaç var mı? Daha başka bir şeye ihtiyaç var mı? Diye Bazarov alaycı bir tavırla tekrarladı. Düellonun koşullarına gelince, tanıklarımız olmayacak. Hem nereden tanık bulacağız? Sahi ya, nereden bulacağız? Size şunu teklif etmekten şeref duyarım. Yarın erkenden, mesela saat 6'da, korunun arkasında tabancayla düello edelim. Mesafe 10 adım. 10 adım mı? Öyle olsun. Bu mesafeden de birbirimizden nefret edebiliriz. 8 de olabilir, dedi Pavel Petrovich. Olabilir, neden olmasın ki? 2 defa ateş edilecek. Her ihtimale karşı taraflardan her biri cebine ölümünden kendisinin sorumlu olduğunu belirten bir not koyacak. İşte bunu hiç kabul edemem, dedi Bazarov. Fransız romanlarını andırıyor biraz. İnandırıcı olmayan bir yanı var. Belki. Ancak cinayetle suçlanmanın hoş bir şey olmadığını da kabul edersiniz herhalde. Kabul ederim. Bu üzücü suçlamadan kurtulmanın bir yolu var ama. Düello tanıklarımız olmayacak. Ancak bir tanığımız olabilir. Kimmiş, sorabilir miyim? Piotr. Hangi Piotr? Kardeşinizin uşağı. Çağdaş eğitimin zirvesine çıkmış biri ve bu gibi durumlarda rolünü komilfo oynayacak biri. Yani gerektiği gibi. Sanıyorum şaka yapıyorsunuz beyefendi. Hiç de değil. Teklifimi ayrıntılı olarak düşünürseniz sağduyuya dayanan ve basit bir teklif olduğunu inanacaksınız. Mızdak çuvala sığmaz. Piotr'u ben gerektiği biçimde hazırlama ve savaş alanına getirme işini üzerime alıyorum. Şaka yapmayı sürdürüyorsunuz, dedi Pavel Petrovich sandalyeden kalkarak. Fakat hazır olduğunuzu bana nezaketle ifade ettikten sonra sizden başka bir talepte bulunma hakkına da ben sahip değilim. Şu halde her şey ayarlanmış oldu. Ha, sırası gelmişken tabancanız var mı? Tabancam nereden olacak Pavel Petrovich? Ben savaşçı değilim ki. Öyleyse size benimkileri teklif ediyorum. 5 yıldır bu tabancalarla ateş etmediğimden emin olabilirsiniz. Bu çok rahatlatıcı bir haber. Pavel Petrovich bastonunu aldı. Bundan sonra bana sadece size teşekkür etmek ve işinizde baş başa bırakmak kalıyor sayın beyefendi. Sizi selamlamaktan şeref duyarım. Güle güle. O zevkli buluşmamıza kadar hoşça kalın. Saygıdeğer efendim, dedi Bazarov konuğunu uğurlarken. Pavel Petrovich çıktı. Bazarov ise kapının önünde durdu ve birden bağırdı. Tüh, Allah belanı versin. Ne kadar güzel ve ne kadar aptalca. Amma da komedi parçaladık. Eğitilmiş köpekler arka ayaklarının üzerinde dans ediyorlar sanki. Ama reddetmek olanaksızdı. Kaldırır bastonunu indirirdi. O zaman da... Bazarov sadece bunu düşününce bile sapsarı kesildi. Bütün gururu ayaklanmıştı sanki. O zaman da onu kedi yavrusu gibi boğuverirdim. Mikroskopunun başına döndü ama yüreği pırpır ediyordu. Gözlemler için gerekli olan sakinliği de yok olmuştu. Bizi gördü bugün, diye düşündü. Ama bunu kardeşini savunmak için mi yaptı acaba? Bir kerecik öpmekten ne olur ki? Başka bir şey var işin içinde. Vay vay. Kendisi de aşık olmasın sakın. Tabii, aşık. Gün gibi ortada. Amma da akıl almaz iş. Kötü, diye karar verdi sonunda. Ne tarafından bakarsan bak kötü. Birincisi, alnımızı kurşunlara hedef yapacağız. Ve ne olursa olsun gitmek gerekecek. Oysa burada Arkady var. Ve şu hanım böceği Nikolay Petrovich. Kötü, çok kötü. Gün çok sakin ve çok uyuşuk bir şekilde geçti. Feneçka sanki dünyada yoktu. Deliğindeki fare gibi odasında oturdu. Nikolay Petrovich'in kaygılı bir görünüşü vardı. En çok umut bağladığı buğdaylarında hastalık görüldüğünü haber vermişlerdi. Pavel Petrovich herkesi, hatta Prokofiev'i bile buz gibi nezaketiyle eziyordu. Bazarov babasına mektup yazmaya girişti ama mektubu yırtıp masanın altına fırlattı. Ölürsem... diye geçirdi aklında. Öğrenirler nasılsa ama ölmeyeceğim. Hayır, daha uzun zaman bu dünyada çile çekeceğim. Piotr'a ertesi gün ortalık aydınlanır aydınlanmaz önemli bir iş için yanına gelmesini söyledi. Piotr, Bazarov'un Petersburg'a giderken kendisini de yanına almak istediğini sandı. Bazarov geç yattı ve bütün gece karmakarışık rüyalar rahat vermedi. Odinsova karşısında dönüp duruyordu. Kah annesi oluyordu, kah arkasında kara bıyıklı bir kediyle dolaşıyordu. Bu kedi de Feneçka'ydı. Pavel Petrovic ise ona düello yapmak zorunda olduğu büyük bir orman olarak görünüyordu. Piotr onu saat 4'te uyandırdı. Hemen giyindi ve Piotr'la birlikte çıktı. Güzel, serin bir sabahtı. Küçük menek menek bulutlar açık mavi gökyüzünde kuzu postları gibi duruyordu. Yaprakların ve otların üzerine küçük çiğ taneleri dökülmüştü. Örümcek ağlarının üzerinde de çiğ tanecikleri gümüş gibi parlıyordu. Islak kara toprak şafağın kızıl izini henüz koruyordu. Gökyüzünün her yanından tarla kuşlarının şarkıları dökülüyordu. Bazarov koruluğa kadar gitti. Ormanın kenarında gölgelik bir yere oturdu ve Piotr'a ondan nasıl bir hizmet beklediğini ancak o zaman açtı. Eğitimli uşak ölecek kadar korktu. Fakat Bazarov uzakta durup bakmaktan başka yapacağı bir şey olmadığını ve hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacağını söyleyerek onu sakinleştirdi. Bu arada diye ekledi. Sana ne kadar önemli bir rol düştüğünü sakın aklından çıkarma. Piotr kollarını iki yana açtı, gözlerini yere indirdi ve yemyeşil bir suratla bir kayın ağacına dayandı. Marino'dan gelen yol korunun çevresinden dolanıyordu. Yolun üzerinde ince bir toz tabakası vardı. Dünden beri ne bir tekerlek ne de bir ayak değmişti. Bazarov elinde olmadan yola bakıp duruyor, otları koparıp ısırıyordu. Kendi kendine durmadan ne aptallık diyordu. Sabah serinliği bir iki kez içini ürpertmişti. Piotr gizlice ona bakıyordu ama Bazarov sadece gülümsedi. Korkmuyordu. Yolda nal sesleri duyuldu. Ağaçların arkasından bir köylü ortaya çıktı. Birbirine bağlı iki atı önüne katmış gidiyordu. Bazarov'un yanından geçerken şapkasını çıkarmadan öyle tuhaf baktı ki besbelli Piotr bunu kötü bir işaret sayıp hayrete düştü. Bu da erkenden kalkmış diye düşündü Bazarov. Ama hiç değilse iş için. Ya biz? Galiba geliyorlar efendim diye fısıldadı birden Piotr. Bazarov kafasını kaldırdı ve Pavel Petrovic'i gördü. Kareli ince bir ceket ve kar gibi beyaz bir pantolon giymiş olan Pavel Petrovic yolda hızlı adımlarla yürüyordu. Koltuğunun altında yeşil çuhaya sarılmış bir kutu taşıyordu. ''Özür dilerim, galiba sizi beklettim.'' dedi. Önce Bazarov'a, sonra o anda bir tür düello tanığı olarak saygı duyduğu Piotr'a eğilerek selam verdi. ''Uşağımı uyandırmak istemedim.'' ''Zarar yok efendim.'' diye cevap verdi Bazarov. ''Biz de yeni geldik zaten.'' ''Ya iyi öyleyse.'' Pavel Petrovic etrafa bakındı. ''Hiç kimse görünmüyor. Kimse engel olamayacak demektir. Başlayabilir miyiz?'' ''Başlayalım. Yeniden açıklamamı istemezsiniz sanırım, değil mi?'' ''İstemem.'' ''Siz doldurmak ister misiniz?'' diye sordu Pavel Petrovic kutudan tabancaları çıkararak. ''Hayır, siz doldurun. Ben de adımlamaya başlayayım.'' ''Benim adımlarım daha uzun.'' diye ekledi Bazarov gülümseyerek. ''Bir, iki, üç.'' Yevgeni Vasilyevich diye kekeledi Piotr güçlükle. Hummaya tutulmuş gibi titriyordu. İzin verirseniz ben buradan uzaklaşacağım. 4, 5, git birader git. Hatta ağacın arkasında durabilirsin. Kulaklarını da tıkayabilirsin. Sadece gözlerini kapama. Düşen olursa hemen kaldırmaya koş. 6, 7, 8. Bazarov durdu. Yeter mi? Dedi Pavel Petrovic'e dönerek. İki adım daha gideyim mi yoksa? ''Nasıl isterseniz.'' dedi Pavel Petrovic ikinci kurşunu namluya sürerken. ''Pekala, iki adım daha gidelim.'' Bazarov çizmesinin burnuyla yere bir çizgi çizdi. ''İşte sınır çizgisi burası. Ha, sırası gelmişken. Her birimiz sınırdan kaç adım uzaklaşabiliriz? Bu da önemli bir konudur. Dün bu konuyu konuşmamıştık.'' ''Sanırım 10 adım.'' diye yanıt verdi Pavel Petrovic. Her iki tabancayı da Bazarov'a uzatarak. ''Seçin lütfen.'' ''Lütfedeyim.'' Ama kabul edin Pavel Petrovic, şu bizim düellomuz gülünç denecek kadar garip bir şey. Tanığımızın suratına bir bakın. Canınız hep şaka yapmak istiyor diye cevap verdi Pavel Petrovic. Düellomuzun tuhaf olduğunu inkar etmiyorum ama sizinle ciddi olarak düello etmek niyetinde olduğumu peşinen söylemeyi de görev sayıyorum. Anlayan anlar. Ah, birbirimizi öldürmeye karar verdiğimizden hiç kuşkum yok. Ama neden biraz gülmeyelim ve faydalıyla güzeli birleştirmeyelim? İşte böyle. Siz bana Fransızca söylediniz, ben de size Latince karşılık verdim. Ben ciddi olarak dövüşeceğim diye tekrarladı Pavel Petrovic ve yerine doğru yürüdü. Bazarov kendi tarafında sınır çizgisinden öteye doğru 10 adım daha saydı ve durdu. Hazır mısınız diye sordu Pavel Petrovic. Tamamen. Yaklaşalım öyleyse. Bazarov sessizce ilerledi. Pavel Petrovic de sol elini cebine sokup tabancanın namlusunu yavaş yavaş yukarıya kaldırarak ona doğru yürüdü. Dost doğru burnuma nişan alıyor diye düşündü Bazarov. Gözünü de nasıl özene bezene kısıyor haydut. Yalnız bu hiç de hoş bir duygu değil. Saatinin zincirine bakayım bari. Bir şey Bazarov'un kulağının dibinden tiz bir sesle geçti ve aynı anda atış sesi duyuldu. Sesi duyduğuma göre demek bir şey olmadı diye düşündü hemen. Bir adım daha attı ve nişan almadan tetiğe bastı. Pavel Petrovic hafifçe sarsıldı ve eliyle bacağının üst kısmını tuttu. Beyaz pantolonun üzerinde ince bir kan çizgisi belirdi. Bazarov tabancayı bir kenara fırlattı ve rakibe doğru yaklaştı. ''Yaralandınız mı? Beni sınır çizgisine kadar çağırma hakkınız vardı.'' dedi Pavel Petrovic. ''Yarama gelince, önemli değil. Koşullara göre birer atış daha hakkımız var. Kusura bakmazsanız başka bir sefere bırakalım bunu.'' diye cevap verdi Bazarov ve sararmaya başlayan Pavel Petrovic'i kucakladı. ''Artık bir düelloci değil, doktorum ve öncelikle yarınıza bakmak zorundayım. Piotr, buraya gel Piotr. Nereye saklandın?'' ''Bütün bunlar saçmalık. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok.'' dedi Pavel Petrovic kesik kesik konuşarak. Ve biz gene bıyıklarını çekiştirmek istedi ama kollarının gücü tükendi, gözleri kaydı ve kendini kaybetti. Buyurun bakalım, bayıldı. Neden acaba? Diye elinde olmadan bağırdı Bazarov, Pavel Petrovic'i otların üzerine bırakarak. Bakalım neyi varmış? Mendilini çıkardı, kanı sildi, yaranın etrafını yokladı. Kemik zarar görmemiş diye mırıldandı dişlerinin arasından. Kurşun pek derine inmeden delip geçmiş. Sadece bir tek kasa, vastus externus'a zarar vermiş. 3 hafta sonra dans bile eder. Peki neden bayıldı öyleyse? Ah bu sinirli insanlar. Derisi de ne kadar inceymiş. Öldüler mi efendim? Piotr'un titrek sesi duyuldu arkasında. Bazarov dönüp baktı. Git çabuk su getir birader. Seni de beni de mezara gönderir merak etme. Fakat mükemmel eğitilmiş uşak herhalde onun sözlerini anlayamamıştı ki yerinden kımıldayamıyordu. Pavel Petrovic yavaş yavaş gözlerini açtı. ''Ölüyor.'' diye fısıldadı Piotr ve haç çıkarmaya koyuldu. ''Haklısınız. Ne aptal bir surat.'' dedi yaralı centilmen zoraki bir gülümsemeyle. ''Hadi git su getir iblis.'' diye bağırdı Bazarov. ''Gerek yok. Bir anlık bir vertige. Baş dönmesi işte. Oturmama yardım ediniz. İşte böyle. Bu sıyrığı bir şeye bağlamak yeterli olur. Eve yürüyerek gidebilirim. Olmazsa benim için bir araba gönderebilirsiniz.'' İsterseniz düelloyu tekrarlamayız. Çok kibar davrandınız. Bugün bunu bilin. Geçmişi hatırlamanın lüzumu yok diye itiraz etti Bazarov. Geleceğe gelince onun için de kafa patlatmaya değmez. Çünkü hemen savuşmak niyetindeyim. Hadi bacağınızı sarayım. Yaranız tehlikeli değil ama yine de kanı durdurmak lazım. Ama önce şu ölüyü diriltelim. Bazarov Piotr'u yakasından tutup sarstı ve onu araba getirmesi için yolladı. Bana bak birader korkma dedi Pavel Petrovic. Bunu ona haber vermeyi de sakın aklından geçirme. Piotr hızla uzaklaştı. O araba getirmeye koşarken iki rakip yere oturdular ve konuşmadılar. Pavel Petrovic Bazarov'a bakmamaya çalışıyordu. Her şeye rağmen onunla barışmak istemiyordu. Gösterdiği kibirden, başarısızlığından, kendisinin sebep olduğu bu işten utanıyordu. Bu arada bu işin bundan daha iyi bir şekilde bitemeyeceğini de hissediyordu. En azından buralarda dolaşıp durmayacak diye kendini avuttu. Buna da şükür. Ağır ve insanı rahatsız eden sessizlik uzuyordu. İkisi de iyi değillerdi. Her biri diğerinin kendisini anladığını biliyordu. Dostlar için bunu bilmek iyidir. Düşmanlar içinse son derece kötüdür. Özellikle de bir açıklama yapma ya da bırakıp gitme olanağı yoksa. ''Bacağınızı sıkı mı bağlamışım?'' diye sordu nihayet Bazarov. ''Hayır, zararı yok. Pek güzel.'' diye cevap verdi Pavel Petrovic ve biraz bekledikten sonra ekledi. ''Kardeşimi kandırmak zordur. Ona politika yüzünden atıştığımızı söylememiz gerekecek.'' ''Çok iyi.'' dedi Bazarov. Bütün İngiliz hayranlarına küfrettiğimi söyleyebilirsiniz. Pek güzel. Şu adam hakkımızda ne düşünüyor dersiniz diye devam etti Pavel Petrovic. Düellodan birkaç dakika önce Bazarov'un yanından birbirine bağlı atları önüne katmış giden ve geri dönerken beyefendileri görünce telaşlanan ve şapkasını çıkaran adamı göstererek. Kim bilir diye cevapladı Bazarov. Büyük olasılıkla hiçbir şey düşünmüyordur. Rus köylüsü en gizemli yabancıdır. Bayan Radcliffe bir zamanlar ondan ne kadar çok söz etmiştir. Kim anlar onu? Kendi kendisini bile anlamaz o. Ya demek böyle düşünüyorsunuz diye söze başlamıştı ki Pavel Petrovic birden haykırdı. Bakın bakın sizin şu aptal Piotr'un yaptığına bakın kardeşim buraya geliyor. Bazarov döndü ve arabada oturan Nikolay Petrovic'in bembeyaz yüzünü gördü. Nikolay Petrovic araba durmadan aşağı atladı ve abisine doğru atıldı. Bu da ne demek oluyor dedi heyecanlı bir sesle. Yevgeni Vasili çok rica ederim nedir bu böyle? Bir şey yok diye cevap verdi Pavel Petrovic. Boşu boşuna seni de rahatsız ettiler. Bay Bazarov'la biraz atıştık ve ben cezamı buldum birazcık. Bütün bunlar neden oldu Allah aşkına? Nasıl anlatayım sana? Bay Bazarov, Sir Robert Peel'den saygısızca söz etti. Bu arada ekleyeyim, hepsi benim suçum. Bay Bazarov ise çok iyi davrandı. Onu düelloya ben çağırdım. Ama üstün başın kan içinde, rica ederim. Sen ne sanıyordun? Damarlarımda su olduğunu mu? Zaten kanımın bu şekilde akmasının bana faydası bile var. Doğru değil mi doktor? Arabaya binmeme yardım et ve üzülmekten vazgeç. Yarın iyileşirim. Ha işte böyle. Çok iyi. Hadi arabacı, sür. Nikolay Petrovic arabanın arkasından yürüyordu. Bazarov geride kalmıştı. Şehirden başka bir doktor getirtene kadar abimle ilgilenmenizi rica edeceğim, dedi Nikolay Petrovic Bazarov'a. Bazarov bir şey demeden başını eğdi. Bir saat sonra Pavel Petrovic bacağı sargı beziyle ustaca sarılmış olarak yatağında yatıyordu. Bütün ev telaşa kapılmıştı. Feneçka fenalık geçirmişti. Nikolay Petrovic kimseye göstermeden parmaklarını büküp duruyordu. Pavel Petrovic ise gülüyor ve özellikle Bazarov'la şakalaşıyordu. İnce patiskadan bir gömlek, şık bir röptoşambra ve fes giymişti. Pencerenin perdelerini açtırmamıştı ve perhiz yapması gerekeceğini söyleyerek şaka yollu sızlanıp duruyordu. Ancak geceye doğru ateşi yükseldi, başı ağrımaya başladı. Şehirden çağrılan doktor geldi. Nikolay Petrovic abisini dinlememişti. Hem bunu Bazarov'da istiyordu. Bütün gün sapsarı ve öfkeli bir suratla odasında oturmuştu ve sadece kısa bir süre için hastanın yanına uğramıştı. İki defa Feneçka ile karşılaşmıştı ama genç kadın korkuyla sıçrayarak ondan kaçmıştı. Yeni doktor serinletici içecekler tavsiye etmiş, bu arada hiçbir tehlike olmadığına dair Bazarov'un söylediği sözleri doğrulamıştı. Nikolay Petrovic, doktora kardeşinin dikkatsizlik yüzünden kendi kendisini yaraladığını söylemiş, doktor da buna diye karşılık vermişti. Ama oracıkta eline 25 gümüş ruble sayılınca, demeyin, sahiden de çok sık oluyor böyle şeyler, demişti. Evde hiç kimse yatmadı ve hatta üstünü bile çıkartmadı. Nikolay Petrovic ikide bir ayaklarının ucuna basarak abisinin yanına gidiyor ve yine ayaklarının ucuna basarak çıkıyordu. Pavel Petrovic dalıyordu, hafifçe inliyordu, ona Fransızca yatınız diyor ve su istiyordu. Nikolay Petrovic Feneçka ile ona bir bardak limonata gönderdi. Pavel Petrovic Feneçka'ya dikkatli dikkatli baktı ve limonatayı dibine kadar içti. Pavel Petrovic önceleri birbiriyle ilgisiz laflar ediyordu. Sonra birden gözlerini açtı ve yatağının yanında kaygıyla üzerine eğilmiş kardeşini görünce şöyle dedi. Feneçka'da Nelly ile ortak bir şey var değil mi Nikolay? Hangi Nelly? Paşa? Bunu nasıl sorarsın? Prenses R. Özellikle de yüzünün üst kısmı. Nikolay Petrovic hiçbir yanıt vermedi. Bir insanda eski duyguların bu derece canlı kalmasına içinden şaştı. Eski sevda su yüzüne çıktı demek diye düşündü. Ah bu uçarı yaratığı ne kadar da severim diye inledi Pavel Petrovic elini kederle başının altına koyarak. Hiçbir küstah herifin ona dokunmaya kalkışmasına tahammül edemem diye mırıldandı birkaç dakika sonra. Nikolay Petrovic yalnızca iç geçirdi. Bu sözlerin kimin için söylendiğinden de hiç kuşkulanmadı. Bazarov ertesi gün saat 8'de Nikolay Petrovic'in yanına geldi. Hazırlanmış, bütün kurbağalarını, böceklerini ve kuşlarını salıvermişti. ''Benimle vedalaşmaya mı geldiniz?'' dedi Nikolay Petrovic, onu karşılamak için ayağa kalkarak. ''Aynen öyle efendim. Sizi anlıyorum ve tamamen haklı buluyorum. Benim zavallı abim kesinlikle suçlu. Zaten cezasını da çekiyor. Sizi başka türlü davranamayacak durumda bıraktığını bana kendisi söyledi. Bu düellodan bir dereceye kadar sadece karşılıklı görüşlerinizdeki sürekli anlaşmazlıkla açıklanabilecek bu düellodan kaçınmanızın mümkün olmadığına inanıyorum. Nikolay Petrovic konuşurken lafları karıştırıyordu. Abim eski kafalı bir adamdır. Asabi ve inatçıdır. Tanrı'ya şükür bu kadarla kaldı. Bu durumun ortaya çıkmaması için gereken her türlü önlemi aldım. Herhangi bir şey çıkacak olursa her ihtimale karşı size adresini bırakayım dedi Bazarov ilgisiz bir tavırla. Umarım hiçbir şey çıkmaz Yevgeni Vasilyevich. Evimdeki misafirliğinizin bu şekilde sonuçlanmasına çok üzülüyorum. Benim için daha da üzücü olan Arkady'in onunla mutlaka görüşeceğim dedi Bazarov. Her türden açıklamalar ve belirtmeler onda hep sabırsızlık doğururdu. Göremezsem sizden ona selamımı söylemenizi ve üzüntümü ifade etmenizi rica edeceğim. Ben de özür diyordu tam Nikolay Petrovic eğilerek ama Bazarov lafının sonunu beklemedi ve çıktı. Bazarov'un gideceğini öğrenen Pavel Petrovic onu görmek ve elini sıkmak istedi ama Bazarov onun yanında da buz gibi davrandı. Pavel Petrovic'in yüce gönüllü biri olduğunu göstermek istediğini anlıyordu. Feneçka'yla vedalaşmayı başaramadı. Onunla yalnızca pencereden göz göze geldi. Feneçka'nın yüzü kederli göründü. Buralarda yitip gidiyor dedi kendi kendine. Ama bir yolunu bulur belki de. Pyotr o kadar duygulanmıştı ki Bazarov ona "Senin gözlerin sulak yerde mi bulunuyor yoksa?" diye sorup yatıştırana kadar omzuna dayanıp ağladı. Dunyaşa ise heyecanını gizlemek için koruya kaçmak zorunda kalmıştı. Bütün bu üzüntünün suçlusu arabaya bindi, sigarasını yaktı ve 4. verste yolun dönemecinde yeni yapılan bey eviyle Kirsanov çiftliği bir çizgi halinde son kez gözüne iliştiğinde yere tükürdü ve "Aşağılık beyzadeler!" diye mırıldanıp kaputuna daha sıkı sarıldı. Pavel Petrovich kısa zamanda iyileşti ama bir hafta kadar yatakta yatması gerekti. Kendi ifadesiyle esaret dönemini sabırla geçiriyordu. Yalnız tuvaletiyle çok uğraşıyor ve sürekli olarak kolonya dökülmesini emrediyordu. Nikolay Petrovich ona dergi okuyordu. Feneçka eskisi gibi hizmet ediyor, et suyu, limonata, rafadan yumurta, çay getiriyordu ama Pavel Petrovich'in odasına her girişinde gizli bir korkuya kapılıyordu. Pavel Petrovich'in beklenmedik davranışı evdeki bütün insanları, herkesten de çok Feneçka'yı korkutmuştu. Bir tek Prokofiç şaşırmadı ve onun zamanında da beylerin dövüştüklerini, yalnız soylu beylerin kendi aralarında dövüştüklerini, böyle madrabazlarıysa kabalıkları yüzünden at ahırına kapatıp dayak attırdıklarını söyledi. Feneçka'nın vicdanı hemen hemen hiç sızlamıyordu ama tartışmanın gerçek nedeniyle ilgili düşünce zaman zaman onu üzüyordu. Zaten Pavel Petrovich de ona öyle tuhaf bakıyordu ki. Arkasını döndüğünde bile gözlerinin üzerinde hissediyordu. İçindeki hiç geçmeyen kaygı yüzünden zayıflamış, daha da güzelleşmişti. Bir gün sabah olmuştu bu. Pavel Petrovich kendisini iyi hissediyordu ve yataktan divana geçmişti. Nikolay Petrovich ise onun sağlık durumunu öğrendikten sonra harman yerine gitmişti. Feneçka bir fincan çay getirdi ve fincanı küçük masaya bırakıp gitmek istedi. Pavel Petrovich onu durdurdu. "Nereye acele ediyorsunuz Fedosya Nikolayevna?" diye söze başladı. "İşiniz mi var?" "Hayır efendim, evet efendim, çay vermem gerekiyor da." "Dunyaşa siz olmasanız da bu işi yapar. Hasta bir adamın yanında biraz oturun, sizinle konuşacaklarım var." Feneçka bir şey demeden koltuğun ucuna ilişti. "Dinleyin," dedi Pavel Petrovich ve bıyıklarını çekiştirdi. "Uzun zamandır size sormak istiyordum. Sanki benden korkuyor gibisiniz, öyle değil mi?" "Ben mi efendim?" "Evet, siz. Yüzüme hiç bakmıyorsunuz. Sanki vicdanınız rahat değil." Feneçka kızarmıştı ama Pavel Petrovich'in yüzüne baktı. Pavel Petrovich ona bir tuhaf göründü. Yüreği sessizce titredi. "Vicdanınız rahat mı?" diye sordu Pavel Petrovich Feneçka'ya. "Neden rahat olmasın ki?" dedi fısıltıyla Feneçka. "Kim bilir? Hem kime karşı suçlu olabilirsiniz? Bana karşı mı? Bu olanaksız. Evdeki öteki kişilere karşı mı? Bu da olmayacak bir iş. Acaba kardeşime karşı mı? Ama siz onu seviyorsunuz, değil mi?" "Seviyorum. Bütün ruhunuzla ve bütün kalbinizle mi?" "Nikolay Petrovich'i bütün kalbimle seviyorum." "Doğru mu? Yüzüme baksanıza Feneçka." Ona ilk defa böyle hitap ediyordu. "Bilirsiniz, yalan söylemek çok günahtır." "Yalan söylemiyorum Pavel Petrovich. Ben Nikolay Petrovich'i sevmiyorsam bundan sonra yaşamayayım daha iyi." "Onu hiç kimseyle aldatmıyorsunuz, değil mi?" "Onu kiminle aldatabilirim?" "Kim bilir. Mesela buradan ayrılan şu beyle." Feneçka ayağa kalktı. "Aman tanrım, Pavel Petrovich, bana neden eziyet ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Bunu nasıl söyleyebilirsiniz?" "Feneçka," dedi Pavel Petrovich kederli bir sesle. "Ama ben gördüm ki..." "Ne gördünüz efendim orada?" "Kameriyede." Feneçka saçlarının dibine, kulaklarının ucuna kadar kıpkırmızı oldu. "Benim ne suçum var?" dedi güçlükle. Pavel Petrovich yerinden doğruldu. "Siz suçlu değil misiniz? Hayır mı? Hiç mi?" "Dünyada bir tek Nikolay Petrovich'i seviyorum ve hep onu seveceğim," dedi Feneçka birdenbire ortaya çıkıveren bir kuvvetle. Bu arada hıçkırıklar boğazında düğümleniyordu. "Sizin gördüğünüze gelince, mahşer gününde de aynı şeyi söylerim. Onda benim suçum yoktu. Bu işte benim veli nimetim Nikolay Petrovich'e karşı bir suç işlediğimden kuşku duyuluyorsa şuracıkta öleyim daha iyi." Ama tam burada sesi değişti. Bu arada da Pavel Petrovich'in onun elini tuttuğunu ve sıktığını hissediyordu. Pavel Petrovich'in yüzüne baktı ve donup kaldı. Pavel Petrovich öncekinden daha solgundu. Gözleri parlıyordu ve en şaşırtıcı olan da tek bir ağır gözyaşı damlası yanağından süzülüyordu. "Feneçka," dedi garip bir fısıltıyla. "Kardeşimi sevin. Onu sevin. O öyle iyi bir insan ki. Onu dünyada hiç kimseyle aldatmayın. Hiç kimsenin lafını dinlemeyin. Düşünün ki sevilmeden sevmekten daha korkunç bir şey yoktur. Zavallı Nikolay'ımı hiçbir zaman terk etmeyin." Feneçka'nın gözleri kurumuş, korkusu da geçmişti. Çok şaşırmıştı. Ama asıl Pavel Petrovic, evet Pavel Petrovic onun elini dudaklarına bastırıp öpmeden sadece arada bir kasılarak iç çektiğinde şaşkınlığı çok büyük olmuştu. Tanrım diye geçirdi içinden. Yoksa nöbet falan mı geçiriyor? Oysa o anda Pavel Petrovic'in içinde mahvolmuş koskoca bir yaşam dalgalanıyordu. Merdiven hızlı ayak sesleriyle gıcırdadı. Pavel Petrovic Peneçka'yı kendinden uzaklaştırdı ve kafasını yastığa bıraktı. Kapı arkasına kadar açıldı ve neşeli, dipdiri, yanakları al al olmuş Nikolay Petrovic göründü. Aynen babası gibi dipdiri ve al yanaklı Mitya sırtında bir tek gömlekle babasının kucağında çıplak ayacıklarını babasının köyde giydiği pardösünün büyük düğmelerine vurarak hoplayıp duruyordu. Feneçka Nikolay Petrovic'e doğru atıldı ve kollarıyla hem ona hem de oğluna sarılıp kafasını onun omzuna dayadı. Nikolay Petrovic şaşırdı. Utangaç ve çekingen Feneçka hiçbir zaman başkasının yanında ona böyle davranmamıştı. ''Neyin var?'' dedi ve abisine bakıp Mitya'yı Feneçka'ya verdi. ''Kendini kötü hissetmiyorsun ya?'' diye sordu Pavel Petrovic'in yanına giderek. Oysa yüzünü patiska mendile gömmüştü. ''Hayır, yok, yok bir şey. Öyle, tersine çok daha iyiyim.'' ''Divana geçmekte acele ettin. Nereye gidiyorsun?'' diye ekledi Nikolay Petrovic Feneçka'ya dönerek. Ama Feneçka çoktan kapıyı kapatıp çıkmıştı. ''Benim pehlivanı sana göstermeye getirmiştim. Amcasını özlemiş. Çocuğu neden götürdü ki? Senin neyin var? Aranızda bir şey mi geçti yoksa?'' ''Kardeşim'' dedi Pavel Petrovic çok ciddi bir ses tonuyla. Nikolay Petrovic irkildi. Tüyleri diken diken oldu. Nedenini kendisi de anlamadı. ''Kardeşim'' dedi tekrar Pavel Petrovic. ''Bir ricamı yerine getireceğine söz ver bana. Hangi ricanı? Söyle. Çok önemli bir rica. Bana göre yaşamanın tüm saadeti buna bağlı. Şimdi sana söylemek istediğim şeyin üzerinde her zaman çok düşünmüşümdür. Kardeşim, görevini yap. Şerefli ve soylu bir insanın üzerine düşen görevi yap. Günahı ve üstelik de insanların en iyisi olan senin gibi bir insanın verdiği bu kötü örneği sona erdir. Ne demek istiyorsun Pavel? Feneçka ile evlen. O seni seviyor. Oğlunun annesi o. Nikolay Petrovic bir adım geriledi ve ellerini çırptı. Bunu sen mi söylüyorsun Pavel? Sen, hem de bu tür evliliklerin her zaman en kesin kararlı düşmanı olan sen. Sen söylüyorsun. Fakat haklı olarak görevim saydığım bu işi sırf sana olan saygımdan yapmadığımı biliyor muydun? Bu konuda bana boşu boşuna saygı göstermişsin diye itiraz etti Pavel Petrovic hüzünlü bir gülümsemeyle. Bazarov'un beni aristokrat olmakla suçlarken haklı olduğunu düşünmeye başlıyorum. Hayır sevgili kardeşim, artık kırılıp dökülmeyi ve sosyeteyi düşünmeyi bırakalım. Biz artık yaşını başını almış ve aklı başında insanlarız. Her türlü koşuşturmayı bir kenara bırakma zamanımız geldi. Tam senin söylediğin gibi görevimizi yerine getirmeye başlayalım. Hem bak göreceksin, üstüne üstlük mutluluk da elde edeceğiz. Nikolay Petrovic abisine sarılmak için atıldı. Sen kesinlikle benim gözlerimi açtın diye haykırdı. Senin dünyanın en iyi ve en akıllı insanı olduğunu hiçbir zaman boşuna söylememişimdir. Şimdi ise görüyorum ki yüce gönüllü olduğun kadar da sağduyulsun. Sakin ol, sakin ol diye sözünü kesti Pavel Petrovic. 50 yaşına merdiven dayamışken bir Azteğmen gibi düello eden sağduyulu abinin ayağını ezme. Demek ki mesele halledildi. Feneçka benim yengem olacak. Sevgili Pavel, Arkady neden acaba? Arkady mi? Sevinecektir. Nikah onun prensipleri arasında yok. Ama böylece eşitlik duygusu pohpohlanmış olacak. Hem zaten nedir o kaslar 19. yüzyılda? Ah Pavel, Pavel. Gel seni bir kere daha öpeyim. Korkma, dikkat ederim. Kardeşler kucaklaştılar. Ne dersin? Niyetini ona şimdi açıklamayacak mısın? Diye sordu Pavel Petrovic. ''Ne acelen var?'' diye itiraz etti Nikolay Petrovic. ''Yoksa siz konuştunuz mu?'' ''Konuşmak mı? Biz mi? Ne düşünce?'' ''Tamam, pekala. Önce sen iyileş. Bu iş elimizden kaçmıyor ya. İyice düşünmek, akıl erdirmek lazım. Kararını vermedin mi zaten?'' ''Elbette kararımı verdim ve sana bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Artık seni yalnız bırakacağım, dinlenmen gerek. Her türlü heyecan sana zarar verir. Ama daha konuşmamız lazım. Hadi uyu.'' ''Canım, Allah şifa versin. Bana neden bu kadar teşekkür ediyor?'' diye düşündü Pavel Petrovic yalnız kalınca. Sanki bu iş ona bağlı değilmiş gibi. O evlenir evlenmez ben de uzaklara bir yere Dresden'e ya da Floransa'ya giderim. Geberene kadar orada yaşarım. Pavel Petrovic alnını kolonyayla ıslattı ve gözlerini kapattı. Parlak gün ışığıyla aydınlanan zayıf başı beyaz yastığın üzerinde bir ölü başı gibi yatıyordu. O da bir ölüden farksızdı.